Kitabın adı Portre'deki Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 34. Ayrım, Bölüm 16. Rourke, doğduğu ülkenin batı kesimlerine pek seyahat etmemişti. İrlanda'daki yatırımlarının çoğu Dublin'de, güneyde Cork'ta ya da kuzeyde Belfast'ta yoğunlaşıyordu. Galway'de gidip ayak bile basmadığı bir miktar arazisi vardı. Bir de Kerry'de aldığı tarihi kale otel vardı ama orada da sadece birkaç gün geçirmişti. Her ne kadar eşinin kırsal arazilerde duyduğu tuhaf endişeyi paylaşmıyor olsa bile Rourke da genelde şehri tercih ediyordu. Bu uçsuz bucaksız uzanan yeşil tepelerde ve çiçek bezeli tarlalarda uzun süre kalsa ne yapardı bilmiyordu. Geçirilebilecek kısa bir tatil haricinde buradaki hız ona pek uymuyordu. Her şey çok yavaş gelmeye başlardı ama bir taraftan da buraların belki de yüzyıllardır olduğu gibi bırakılmasından çok memnundu. Yeşil, yemyeşil bir kadife ve sessizlik. Rourke'un İrlanda'sı, kaçtığı İrlanda, gri, katı, sert, gürültülü ve huzursuzdu. Claire, sadece ülkesinin başka bir noktası değil, kendi bildiği dünyadan da uzak, apayrı bir dünyaydı. Çiftçiler burada hala çiftçilik yapıyordu. Tarlalarda köpekleriyle yürüyüş yapan adamlar vardı. Geniş araziler boyunca başka çağlardan kalma gri ve oturaklı kalelerden, kulelerden kalıntılar uzanıyordu. Turistlerin bu kalıntıların fotoğrafını çekip aralarında, içlerinde dolandığını düşündü Rourke. Muhtemelen sonra da daha fazlasını bulmak umuduyla arabalarını atlayıp kıvrıla kıvrıla uzanan yollarda ilerliyorlardı. Bölgenin yerlileri ara sıra başlarını kaldırıp bu heyecanlı tiplere bakardı. "Görüyor musunuz?" diyorlardı belki de. "Hepsi bizi dize getirmeye çalıştı. Vikingler, Britanyalılar ama hiçbiri başaramadı. Asla da başaramayacaklar." Rourke, ait olduğu kültürel ve tarihi geçmişi nadiren düşünürdü. Geride bu yeşil düzlükleri bırakan ataların bazı torunlarının aksine, Rourke nadiren o geçmişe dair coşkulu ve içli bir duygusallık hissederdi. Ama şimdi ışıkları parlak bir inciye çeviren katman katman bulutlarla bezeli bir gökyüzünün altında, çiçeklerin süslediği bir yolda tek başına araba kullanırken ve uçsuz bucaksız uzanan yeşilliklerde dans eden diğer gölgeleri izlerken içinde bir sızı hissetti. Burası muhteşemdi ve daha önce hiç hissetmediği bir şekilde tamamen ona aitti. Vakit kazanmak ve akşamki viskiler ona korkunç bir baş ağrısı hediye ettiği için Dublin'den Shannon'a uçmayı tercih etmişti. Ama sonrasında bu sefer biraz daha vakit kazanmak için Claire'e yavaş yavaş arabayla gitmeye karar vermişti. Tanrım, onlara ne söyleyecekti ki? Dünden beri aklından geçirdiği hiçbir şey yeterince doğru gelmemişti ona. Bu işi asla doğru şekilde yapamayacaktı ve neden hala yapmaya çalıştığına dair mantıklı bir neden de göremiyordu. Bu insanları tanımıyordu, onlar da Rourke'u tanımıyordu. Onlarla konuşmaya çalışmak eski yaraları kanatmaktan başka bir işe yaramayacaktı. Rourke'un bir ailesi vardı ve bu yabancılarla ise bir hayalet dışında hiçbir ortak noktası yoktu. Ama zihninde o hayaleti bu tarlaların arasında dolaşırken ya da çiçeklerle bezeli bir bahçede dururken görebiliyordu. Annesi onu bırakmamıştı. Ve şimdi Rourke annesini nasıl bırakabilirdi? İşte bu nedenle önceden programladığı yol bilgisayarı Tulla kasabasının yoluna girmek için sola dönmesine bildirdiğinde Rourke sola döndü. Girdiği yol 50 yaşından fazla olmayan bir ormanın içinden ilerliyordu. Bir süre sonra ağaçlar daha da seyrekleşti, tarlalar ve çiftlikler başladı. Güneş karşıdaki tepelerden yukarı aheste aheste tırmanıyordu. Çitlerin gerisinde otlayan inekler ve atlar vardı. Rourke gülümsedi. İyi olsa bu hayvanların kendine bu kadar yakın olmasından biraz huzursuz hissederdi. Özellikle karşıdan gelen traktörü kullanan, beyaz gömleği, kravatı ve şapkasıyla son derece özenli görünen yaşlı bir adamı görse çok şaşırırdı. "Neden bir insan böyle bir şey yapmak ister ki?" diye sorardı muhtemelen şaşkın bir sesle. Ve yaşlı adamın sanki çok eski dostlarmış gibi elini kaldırıp ona doğru salladığını görünce daha da şaşırırdı. Rourke onu bedenine ait bir parçaymış gibi özlüyordu. Eğer gelmesini istese Eve'in geleceğini de biliyordu. Bu yüzden istememişti. İsteyememişti. Burası hayatının Eve'in olmadığı ve öyle kalması gereken bir bölümüne aitti. İşi bittiğinde eve dönecekti ve her şey geride kalacaktı. Yol bilgisayarı, ulaşım noktası yarım kilometre sonra solda diye bilgi verdi. Pekala, dedi Rourke. Yapmamız gerekeni yapacağız. Demek burası onların toprağıydı, annesinin toprağıydı. Bu tepeler, bu tarlalar, düzlükler ve üzerlerindeki sürüler, gri ağlar, taş samanlıklar ve tahta çitler. Geniş, gür bir bahçe içindeki taş çiftlik evi ve beyaz giriş kapısı. Rourke'un kalp atışları hızlandı ve boğazı kurudu. Şu anda arabayı çevirip arkasına bakmadan buradan kaçmayı çok istiyordu. Annesi burada yaşamıştı. Aile evleri burasıydı. Yani burada doğup büyümüş. Burada uyumuştu. Burada yemek yemişti. Burada ağlayıp gülmüştü. Ah Tanrım! Rourke kendini zorlayarak ilerledi. Arabasını küçük bir sedanla eski bir kamyonetin arkasına park etti. Kulağına kuş sesleri, uzaktan bir köpek havlaması ve traktör sesi geliyordu. Köy sesleri diye düşündü Rourke. Annesi burada yaşadığı her gün bu sesleri duymuştu. Ta ki o sesleri duymamaya başlayana kadar. Acaba bu yüzden mi gitmişti? Yeni şeyler duyma ihtiyacı mı hissetmişti? Daha eğlenceli şehir sesleri istemişti belki. Trafik, gürültü, koşturma belki de. Neden olduğunun bir önemi var mıydı? Rourke arabadan indi. Sayamayacağı kez ölümle burun buruna gelmişti. Ellerinden kanlar akana kadar mücadele edip ölümün kıyısından döndüğü olmuştu. Soğukkanlılıkla da kendini kaybederek de adam öldürdüğü olmuştu. Ama hayatında hiç bu kadar korktuğunu hatırlamıyordu. Elini kaldırıp bu eski taş evin parlak mavi kapısını çalma düşüncesi kadar Rourke'u korkutan bir şey olmamıştı. Güzel beyaz giriş kapısından geçerek İki yanı çiçeklerle bezeli dar yolda ilerledi ve küçük verandada durarak mavi kapıyı çaldı. Kapı açıldığında karşıdaki kadın Rourke'un yüzüne baktı. Annesinin yüzü. Beynine kazıdığı yüzden bir 30 yaş daha büyüktü ama annesinin yüzüydü. Kadının kızıl saçları biraz daha sarıya dönüktü ama aynı yeşil gözlere sahipti. Pembe beyaz, pürüzsüz bir teni vardı. Boyu omzuna geliyordu ve Rourke içinin burkulduğunu hissetti. Kadın kot pantolon, beyaz bir gömlek ve beyaz keten ayakkabılar giymişti. Ayakları öyle küçüktü ki, Rourke onun görüntüsünü kulaklarındaki altın halka küpelere kadar beynine kazıdı. Kadını ve içeriden yükselen vanilya kokusunu. Oldukça güzeldi ve sadece bazı kadınlara özgü olan yumuşak, güvenli bir havası vardı. Ellerinde kırmızı beyaz bir bez parçası tutuyordu. Rourke aklına gelen tek şeyi söyleyebildi. Benim adım Rourke. Kim olduğunu biliyorum. Kadının sesinde güçlü bir batı aksanı vardı. Elindeki bezi diğer eline aldı ve tıpkı Rourke'un yaptığı gibi onu iyice süzdü. Sanırım içeri gelsen daha iyi olacak. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Rahatsız etmeyi mi planlıyorsun? Kadın içeri girmesi için hafifçe geri çekildi. Mutfaktayım, kahvaltıdan kalma çay taze hala. Kapıyı kapamadan önce dışarıdaki arabaya bir baktı ve şıklığı karşısında taşlarını kaldırıp dudaklarını hafifçe büktü. Her tarafından para aktığına dair söylenenler doğru galiba. Rourke bir an kanının korkudan buz kestiğini hissetti ama başını salladı. Eğer ondan para isterlerse vereceğini düşündü. Durumum iyidir. İyi, göreceli bir kavram değil mi ve durumuna nereden baktığına göre de değişir. Kadın koridorda ilerledi ve Rourke takip etti. Sonra salondan geçerek mutfağa doğru yöneldi. Etraf, mobilyalar, dekoratif eşyalar ve taze çiçeklerle süslenmişti. Her şey temiz ve düzenliydi. Kocaman mutfaktaki büyük aile masası 12 kişilikti. İçeride sık kullanıldığı belli olan kocaman bir fırın, devasa bir buzdolabı, belki onlarca bölmeli dolap ve raf vardı. Lavabonun üzerindeki pencere, bahçeyi, tarlayı ve tepeyi görüyordu. Pervazda içinde çeşitli bitkiler olan saksılar vardı. Buranın bir çalışma ve keyif alanı olduğu belliydi. Rourke, havadaki kahvaltı kokusunu hala alabiliyordu. "Otur bakalım Rourke, Çayının yanında bisküvi de ister misin?
Hayır, teşekkürler tokum.
Pekala, ben yiyeceğim ama günün ortasında oturup bisküvi yeme fırsatım olmuyor her zaman. Yani hazır fırsatını bulmuşken değerlendireyim. Kadın mutfak tezgahına dönerek bir şeyler hazırlamaya başlayınca, Rourke onun her ikisine de biraz kendilerine gelmeleri için bir fırsat vermeye çalışıyor olabileceğini düşündü. Çayı masaya beyaz bir demlikte, bisküvileri de mavi bir tepside getirdi. Yüzünü bu kapıda görmeyi hiç beklemezdim. Kadın işlerini tamamlayarak oturdu ve bir bisküvi aldı. Pekala, neden geldin buraya?
Ben düşündüm ki, aslında ben...
Ah! Rourke çayından bir yudum aldı. Görünüşe göre kendine gelmesi için yeteri kadar zaman geçmemişti. Birkaç gün öncesine kadar sizi ya da Shibon'u bilmiyordum, haberim yoktu. Kadının kaşı kalktı. Neden haberin yoktu?
Onun sizin var olduğunuzdan. Bana dendi ki, yani bana annemin, annem olduğunu sandığım kadının gittiği söylendi. Beni çocukken bırakıp gittiği.
Öyle mi?
Hanımefendi,
adım Sinead, Sinead Lanigan.
Bayan Lanigan, birkaç gün öncesine kadar Shibon Brody adını duymamıştım bile. Annemin Meg Rourke olduğunu sanıyordum ama onu hatırlamıyorum bile. Elinin ağır olduğu ve beni o adamla bırakıp gittiği dışında hiçbir şey hatırlamıyorum.
Senin annen, gerçek annen, eğer nefes alabiliyor olsaydı asla seni orada bırakmazdı.
Biliyor diye düşündü Rourke. Kız kardeşinin çok uzun zaman önce öldüğünü zaten biliyor. Bunu ancak şimdi fark edebiliyorum. O adam annemi öldürdü ve ben size ne söyleyebilirim bilmiyorum.
Sinead elindeki fincanı çok ağır bir hareketle masaya bıraktı. Bildiklerini anlat bana. Duymak istediklerim onlar.
Sinead hiç konuşmadan, sessizce oturup onu izlerken ve dinlerken Rourke bildiklerini anlattı. Anlatacakları bittiğinde kadın ayağa kalktı ve demliği tekrar ocağa koydu.
Biliyordum. Yıllardır biliyorduk. Elbette hiç ispat edemedik. Polis yardım etmedi, hiç umursamadı bile. Kız kardeşim onlar için sadece evden kaçan başka bir kızdı.
O dönem babamın avucunun içinde olan bazı polisler varmış. Bir şeyin üstünü örtmek istediğinde birkaç polis yeter zaten. Ne kadar denersen dene ispat edemezsin.
Kadın derin bir nefes alırken omuzları titredi, sonra arkasına döndü. İlk başta seni bulmaya çalıştık. Annenin hatırası olarak, Shibon için. Erkek kardeşim Ned seni bulmaya çalışırken neredeyse ölüyordu. Onu Dublin'in bir ara sokağında sıkıştırıp öldüresiye dövmüşler. Onun da bir karısı ve bebeği vardı. Her ne kadar bizim için çok acı olsa da senden vazgeçtik. Bıraktık. Çok üzgünüm.
Rourke gözlerini dikmiş ona bakıyordu. Konuştuğunda zorlukla kelimeleri toparladı. Onu babam öldürdü.
Evet. Sinead'in gözleri yaşla doldu. Ve umarım o katil orospu çocuğu cehennemde yanıyordur.
Böyle bir şey söylediğim, umduğum için Tanrı'nın beni affetmesini bile istemem. Umarım cehennemde yanıyordur.
Sinead kırmızı beyaz bezi özenle katladı ve çay ısınmaya devam ederken gelip masaya oturdu.
Olanları öğrendiğimde, yani kardeşinize olanları öğrendiğimde, ailesinin de bilmeye hakkı olduğunu düşündüm ve böyle bir şeyin ancak yüz yüze söylenebileceğine karar verdim. Bunları benden duymanın kolay olmadığının, hatta sizin için çok daha kötü olduğunun farkındayım ama başka bir yol gelmedi aklıma.
Sinead, Rourke'un yüzüne bakarak arkasına yaslandı. Bunun için Amerika'dan kalkıp geldin değil mi?
Evet.
Senin hakkında şeyler duyduk, yaptıkların ve gençliğin hakkında. Babasının oğlu diye düşündüm ben. İnsanları kullanan tehlikeli bir adam. Kalpsiz bir adam. Tehlikeli bir adam olabileceğini düşünüyorum ama mutfağımda oturmuş, suçsuz olduğu bir konuda azarlanmayı bekleyen birinin kalpsiz bir adam olduğunu sanmıyorum.
Annemi aramadım, onu hiç düşünmedim bile. Bir şeyleri düzeltmek için hiçbir şey yapmadım.
Şu anda yaptığın ne peki? Burada benimle oturmuş, önündeki buz gibi çayla ne yapıyorsun?
Bilmiyorum. Yüce Tanrım, hiç bilmiyorum. Çünkü yapabileceğim başka bir şey kalmadı.
Annen seni seviyordu.
Ondan fazla haber alamadık. Sanırım o adam bizimle haberleşmesinden hoşlanmıyordu. Ama annen arada sırada gizlice aramıştı, birkaç mektup göndermişti. Ama annen seni bütün kalbi ve ruhuyla seviyordu. Olanlar için herhangi bir bedel ödememelisin. Yas tutmak senin de hakkın. Demliğin ötmesiyle Sinéad ayağa kalktı. Benim ikizimdi. Biliyorum. Yani senin teyzenim. Eğer ilgileniyorsan iki tane amcan, büyük baban, büyük annen ve çok sayıda kuzenin de var. Ben bunları oturtmam biraz zaman alabilir. Öyle olduğuna eminim ve gözlerin aynı onunkilere benziyor diye ekledi Sinéad sessizce. Rourke şaşırdı, başını iki yana salladı. Onunkiler yeşildi, senin gözlerin gibi yeşildi, fotoğrafını gördüm. Rengi değil, şekli Rourke. Sinéad ocaktan ona doğru döndü. Gözlerinin şekli onunkilere benziyor ve benimkine, baksana görmüyor musun? Rourke'a doğru ilerledi ve elini onun elinin üzerine koydu. Hafifçe sıktı. Bence bir şeyin şekli renginden çok daha önemlidir. Rourke, duygularını artık bastıramaz hale geldiğinde Sinéad yapabileceği tek şeyi yaptı. Genç adamın başını göğsüne dayayarak saçlarını okşadı. Tamam, geçti artık diye mırıldandı kız kardeşinin oğluna sarılarak. Her şey yolunda. Annen eve geldiğini bilse çok sevinirdi. Sonunda burada olduğunu bilse çok mutlu olurdu. Daha sonra Sinéad Rourke'u dışarı çıkardı ve bahçenin tarlayla kesiştiği noktaya doğru götürdü. Bunu onun için dikmiştik. Bir sürü dalları olan uzun ağacı gösterdi. Mezar yapmadık. Öldüğünü biliyorduk ama mezar yapmak içimize sinmedi. Biz de bu kiraz ağacını diktik. Her bahar açar. Ben bu ağacın tomurcuklandığını her görüşümde biraz olsun huzur bulurum. Çok güzel. Burası da çok güzel bir yer. Senin ailen kuşaklardır çiftçi Rourke. Yeğeni ona baktığında Sinéad gülümsedi. Toprağa tutunuruz. Ne olursa olsun toprağa tutunuruz. İnatçıyızdır. Çabuk öfkeleniriz ve düşüp bayılana kadar çalışabiliriz. Sen böyle bir aileden geliyorsun. Ben yıllarca nereden geldiğimi unutmaya çalıştım. Arkamı dönüp geriye bakmamaya çalıştım. Geçmişine gururla bakabilirsin. O adam seni kırıp bozamadı değil mi? Eminim çok denemiştir. Belki o kadar çok denemeseydi kaçıp kurtulamazdım. Kendi hayatımı kuramazdım. Ben de eve döndüğümde onun için bir kiraz fidanı ekeceğim. Bu çok güzel bir fikir. Evlisin değil mi? Bir New York polisiyle evlisin. O benim mucizemdir dedi Rourke. Benim Eve'im. Sonra konuştuğunda sesi titredi. Ama çocuğumuz yok. Henüz yok. Çocuk yapacak bir sürü vaktiniz olacak. Onun resimlerini de gördüm elbette. Yıllar boyunca gazetelerden, dergilerden takip ettim seni. Kendime engel olamadım. Güçlü bir kadına benziyor. Öyle olduğuna eminim. Öyledir. Bir dahaki sefere onu da getirirsin. Ama şimdilik seni yerleştirelim artık. Efendim? Bu kadar kolay kurtulamayacağını biliyor olman lazım. En azından bir gece kalacak ve ailenin geri kalanıyla da tanışacaksın değil mi? Onlara da seni tanıma fırsatı vereceksin. Annem, babam ve kardeşlerim için bunun anlamı büyük olur, diye ekledi Sinéad, Rourke ağzını açamadan. Bayan Lanigan, Sinéad teyze. Rourke bir kahkaha attı. Bu benim boyumu biraz aşabilir. Tamam o halde, dedi Sinéad neşeyle ve uzanarak Rourke'un elini tuttu. İster bat, ister yüz ama denizin daha da derinlerine dalmak üzeresin. 34. ayrımın sonu, sayfa 350. Devamı 35. ayrımda.